Ayrım 12, kendi kutup yıldızını bul, Nüvide Gül Tunca Tulgar, sayfa 202. Arkadaşlık, önümden yürüme, seni izlemeyebilirim. Arkamdan yürüme, önder olamayabilirim. Yanımda yürü ve sadece arkadaşım ol. Hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz. Milan Kundera. Durun ve düşünün. Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında 3 yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elindeki çekiçle kamyonunun kaportasını mahvettiğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlunu hemen hastaneye götürmüş. Doktor çocuğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalışsa da elinden bir şey gelmemiş ve çocuğun iki elinin parmaklarını kesmek zorunda kalmış. Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini açtığında bandajlı ellerini fark etmiş ve gayet masum bir ifadeyle ''Babacığım, kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm.'' demiş ve sonra babasına şu soruyu sormuş. ''Parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak?'' Babası eve dönmüş ve intihar etmiş. Birisi masaya süt döktüğünde ya da bir bebeğin ağladığını işittiğinizde bu öyküyü anımsayın. Çok sevdiğiniz birine karşı sabrınızı yitirdiğinizi anladığınızda önce biraz düşünün. Kamyonlar onarılabilir. Ama kırılan kemikler ve incinen duygular hiçbir zaman onarılamaz. Dan Clark, Yaşam Bir Öyküdür adlı kitabından. Bir Kuşun Verdiği Öğüt. Birisi hileyle tuzağına bir kuş düşürdü. Kuş ona dedi ki, ''Ey ulu hoca, sen birçok öküzler, koyunlar yedin, birçok develer kurban ettin. Dünyada onlarla bile doymadın, benimle de doymazsın sen. Beni bırak da sana birkaç öğüt vereyim. Bak bakalım aptal mıyım, akıllı mı? Birinci öğüdü elindeyken vereyim, ikincisinin samanla karışık balçıktan yapılmış damın üstünde. Üçüncüsünü de ağacın üstünde veririm. Bu üç öğütümle bahtın iyileşir. Elindeyken vereceğim öğüt şu. Olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma. Bu ulu öğüdü elindeyken verip azat oldu. Duvarın üstüne konup dedi ki, geçmiş gitmiş şeye gam yeme. Fırsatı kaçırdın mı acılanma artık. Sonra şu küçük bedenimde 10 dirhem ağırlığında paha biçilmez bir inci var. Seni de oğullarını da devlete eriştirirdi. O inci senin hakkındı. Fakat kısmetin değilmiş kaçırdın. Öyle bir inci dünyada bulunmaz. Adam gebe kadın doğururken nasıl feryat ederse öyle feryat etmeye başladı. Kuş da dedi ki, sana geçmiş gitmiş şeye gam yeme diye nasihat etmedim mi? Madem geçip gitti, neden gam yersin? Ya öğüdümü almadın ya da sağırsın sen. Bir de sana sapıklığa düşme. Olmayacak söze sakın inanma demedim mi? Bu ikinci öğüdüm değil miydi? Ben 3 dirhem gelmem aslanım. İçimde 10 dirhem inci nasıl bulunur? Adam bu söz üzerine kendine geldi. Haydi dedi. O üçüncü güzel öğüdü de ver bakalım. Kuş. Evet, Allah için o ikisini iyi tuttun da üçüncüsünü söyleyeceğim ha? Diye karşılık verdi. Mevlana, Mesnevi'den. Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire. İki bardak su. Zamanın birinde bir hükümdar varmış. Zenginliği tüm dünyaca bilinirmiş. Hükümdar her gittiği yere hazinesinin bir bölümünü götürür ve bunları sergilemekten büyük onur duyarmış. Hükümdarın yaşamda en çok güvendiği, tek akıl hocası bir bilge kişiymiş. Günlerden bir gün bu bilge kişiyle otururken hükümdar şöyle bir soru sormuş. Sanki göğün gizemine ermiş, bilime yön vermiş bir adamsın. İnsanlar ister hükümdar denli güçlü, İster savaşçılar denli onurlu olsun, ayağına kapanır, ağzından çıkacak bir sözü beklerler. Şimdi senin gibi bilge bir adamın fikrini merak etmekteyim. Benim hükümdarlığım ve servetim hakkında ne düşünüyorsun? Bilge bu soru karşısında hükümdarın gözlerine bakarak şu sözleri söylemiş. Diyelim ki hükümdarım, kızgın ve uçsuz bir çöldesin. Ölmemek için size uzatacağım bir bardak suya servetinizin yarısını verir miydiniz? Verirdim tabii. Zaman geçti diyelim, susuzluğunuz arttı. Size uzatacağım bir sonraki bardağa servetinizin öteki yarısını da verir miydiniz? Hükümdar biraz düşünür ve ardından ölmemek için evet der. Bunun üzerine bilge kişi gülerek şu sözleri söylemiş. Madem öyle, o zaman övünmeyin fazlaca. Çünkü haşmetlim, sizin servetiniz yalnızca iki bardak sudur. Yaşam soğana benzer. Kat kat soyarken zaman zaman ağlatır. C. Sandbuk. Hayatınız zorlaştığında. Bir gün iki çocuklu bir aile gezintiye çıkarlar. Çocuklardan biri yorulur ve babasının kendisini kucağına almasını ister. Baba da yorgun olduğunu söyler. Çocuk ağlamaya başlar. Baba bir tek kelime söylemeden ağaçtan bir dal keser, dalı bıçakla düzeltir ve oğluna verir. Al oğlum, sana güzel bir at der. Çocuk sevinçle ata biner ve sıçrayarak, ata vurarak evin yolunu tutar. Baba gülerek kızına der ki, işte hayat budur kızım. Bazen zihnen veya bedenen kendini çok yorgun hissedeceksin. İşte o zaman kendine değnekten bir at bul ve neşeyle yoluna devam et. Bu at bir arkadaş, bir şarkı, bir şiir, bir çiçek, bir çocuğun tebessümü olabilir. Etrafa bakıp da böyle bir atı arayan herkes bulabilir. Şunu daima hatırlayınız ki hayatın ne kadar zor olduğunu düşünürseniz hayat bir o kadar imkansızlaşır. Murray Banks. Gerçekler değişmez, biz değişmeliyiz. Frank Coe, Denizcilik Enstitüsü'ne ait bir dergide şu hadiseyi anlatır. Eğitim filosuna bağlı iki savaş gemisi günlerdir kötü hava şartlarında manevra yapıyordu. Ben en öndeki gemide görevliydim. Hava kararmıştı. Köprüde nöbet tutuyordum. Ara sıra yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaydı. Dolayısıyla komutan köprüde kalmış, bütün faaliyetleri denetliyordu. Karanlık çöktükten kısa bir süre sonra iskele tarafındaki nöbetçinin sesi duyuldu. Işık, sancak tarafında, komutan seslendi. Düz mü gidiyor, kıça doğru mu? Nöbetçi, düz ilerliyor komutanım, diye cevap verdi. Demek ki gemiyle tehlikeli bir çarpışma rotası üzerindeydik. Komutan emir verdi. Gemiye mesaj gönder, çarpışma rotasındayız. Rotanızı 20 derece değiştirmenizi öneriyoruz. Karşıdan şu mesaj geldi. Rotanızı 20 derece değiştirmeniz önerilir. Komutan, mesaj gönder, ben komutanım. Rotanızı 20 derece değiştirin, dedi. Karşıdaki, ben deniz onbaşıyım, rotanızı 20 derece değiştirirseniz iyi olur, diye cevap verdi. Komutan iyice hiddetlenmişti, hırsla emretti. Mesaj gönder, ben bir savaş gemisiyim, rotanızı 20 derece değiştirin. Karşıdan cevap geldi, ben bir deniz feneriyim. Biz rotamızı değiştirdik. Stephen Covey'e göre ilkeler deniz fenerindeki kayalar gibidir. İlkeleri çiğneyemeyiz. Onlara sadece çarpabiliriz. Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabından. Çin atasözü. Bir saatliğine mutlu olacaksanız şekerleme yapın. Bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin. Bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin. Bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun. Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız işinizi sevin. Yaşlanmanın yaşı. Bir kitapta okumuştum. Bir soru soruyordu. Orta yaş hangi yaştır? 35 yaşında biri olarak düşündüm. Gerçekten orta yaşımda mıydım? Yani benim için artık hayat yokuş aşağı gitmeye başlamış mıydı? Aslında tarihe bakarsanız Cahit Sıtkı Tarancan'ın ünlü şiirindeki gibi 35 yaşın orta yaş değil, oldukça ileri bir yaş olduğunu fark edersiniz. Roma döneminde ortalama insan ömrü sadece 35 yıldı. 20. yüzyılın başındaysa ortalama insan ömrü 45'e ancak çıkmıştı. Şaşırdınız değil mi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Büyük İskender de dünyayı dize getirdiğinde aynı yaştaydı. Yaşadıkları dönemi referans alırsak her ikisi de orta yaşlarını sürüyorlardı. Okuduğum satırlarsa orta yaşı şöyle tarif ediyordu. Eğer yaşamınızda daha yapacak çok şeylerin olduğunu hissediyorsanız ve arzularınızı gerçekleştirmek için kendinize daha zamanım var diyorsanız gençsiniz. Ama eğer yapacaklarınız için kalan zamanı hesaplamaya başladıysanız yaşınız kaç olursa olsun orta yaşınızı geçmişsiniz demektir. Steve Goodyear, Bir Dakika Hayatınızı Değiştirebilir adlı kitabında yaşlanmanın yaşını bakın nasıl anlatıyor. Bu kadar uzun yaşamamın nasıl bir şey olduğu kendisine sorulduğunda, 91 yaşındaki hanım şöyle cevap verdi. Sanırım Tanrı akrabalarımın sabrını ölçüyor. Ne zaman artık çok yaşlı olunur? Hangi yaşta pes ederiz? 100 yaşındayken büyük anne Moses hala resim yapıyordu ve Tizona Battle of Lepens'ı yaptığında 98'indeydi. 93'ünde George Bernard Shaw, Farfetch'ed Fables'ı yazdı. 91'inde Eamonn Valley, İrlanda Başkanı olarak görev yaptı. 90'ında Pablo Picasso hala çiziyor ve oyuyordu. 89'unda Arthur Rubinstein, New York Carnegie Salonu'nda en muhteşem resitallerinden birini verdi. Ve Pablo Casals, 88'inde hala cello konserleri veriyordu. 82'sinde Winston Churchill, 4 cilik kitabı, İngilizce konuşan halkların tarihini yazdı. Leo Tolstoy, Sessiz Kalamam isimli eserini tamamladı ve Goethe aynı yaşta Faust'u bitirdi. 81'inde Benjamin Franklin, Amerika Anayasası'nın kabulünü sağlayan diplomasiyi gerçekleştirdi. Ne zaman çok yaşlısınız, gerçekten verecek bir şeyiniz kalmadığı gün. Ve iyi haber de şu, o günün ille de gelmesi gerekmiyor. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Ve Shakespeare. Öğrenmenin de bir maliyeti vardır. Ünlü oyun yazarı Arthur Miller, öğrenme olgusu konusunda şöyle diyor. Önceden öğrenenler, indirimli fiyattan öğrenirler. Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler. Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenirler. Yaşamdan öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenirler. Yaşamdan da öğrenemeyenler, boşa gitmiş yaşamlarıyla öğrenirler. Paris duvarlarında değişim. 68 baharında Paris duvarlarında asılı afişlerden birinde şunlar yazılıydı. Eğer hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorsam ben bir alığım. Eğer düşünmek istemiyorsam ben bir korkak. Ve eğer hiçbir şeyin değişmemesinin benim çıkarımı olacağını düşünüyorsam alçak. Bir gerçek dostluk sınavı. Mevlana ve bir öğrencisi dostluğun ve arkadaşlığın konu edildiği bir söyleşiden çıkmışlar. Yolda birlikte yürüyorlardı. Biraz ileride yolun kenarında iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, birlikte uyumakta olduklarını gördüler. Öğrencisi biraz önceki söyleşinin de etkisi altında kalarak bu görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlana ile paylaşmak istedi. "Efendim, şu manzaraya bakın," dedi. Ne denli yüce bir ders alınacak dostluk örneği değil mi? Mevlana, öğrencisinin bu heyecanı karşısında hafifçe gülümsedi. Ve kişisel çıkarların nice dostlukları yakıp kül ettiğini anımsattıktan sonra ona unutamayacağı bir ders verdi. Evlat, sen onların arasına bir kemik atıver de bak o zaman gör dostluklarını, dedi. Bir dostluk, kişisel çıkar karşısında unutulmayacak denli sağlamsa, ancak o durumda bir değer ifade eder ve ancak o zaman onun adına gerçek dostluk denilir. 12. ayrımın sonu, sayfa 217.